Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Menakıb'a devam ediyoruz. 54 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam'ı vasıflıyor, şöyle diyordu. Peygamber kavminin orta boylusuydu. Çok uzun da değildi, kısa da değildi. Teni kırmızı, rengi iyice emmiş beyazdı. Kireç gibi duru beyaz da değildi. Kara yağız da değildi. Sudanlılar gibi kıvırcık, kısa saçlı değildi. Düz ve uzun saçlı da değildi. O mutedil, sarkık saçlıydı. Ona 40 yaşında vahiy indirildi. Vahiy indirilmekte olduğu halde Mekke'de 10 yıl ikamet etti. Medine'de 10 yıl yaşadı. Başında ve sakalında 20 tel ak saç bulunmayarak Peygamber Aleyhisselam'ın saçını boyadı mı diye sorulduğunda hayır boyamadı. O saçlar başına sürdüğü kokudan dolayı kırmızı olmuştur denildi. 55 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam ifrat derecede uzun da değil, kısa boylu da değildi. O süt gibi safi, beyaz da değil, kara yağız da değildi. O kısa, kıvırcık saçlı da değil, düz, uzun saçlı da değildi. 40 yaşına doldurunca Allah onu peygamber gönderdi. Peygamberliğinde 10 sene Mekke'de, 10 sene de Medine'de ikamet etti. Başında ve sakalında 20 tel ak saç bulunmayarak Allah onu vefat ettirdi. 56 Bera İbni Azib'den. Aleyhissalatü vesselam simaca insanların en güzeliydi. Ahlak itibariyle de en güzeliydi. Vücut yaratılışı cihediyle insanların, insan tiplerinin en güzeliydi. O ne çok uzundu ne de kısa boyluydu. 57 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam saçını boyadı mı diye sorulduğunda hayır boyamadı. Çünkü biraz beyazlık onun yalnız iki yüzüyle iki kulağı arasına dökülen iki zülfünde vardı dedi. 58 Bera İbni Azib'ten Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle vasfetmiştir. Peygamber Aleyhisselam uzunla kısa boy arası mutedil bir endamda yaratılmıştı. Onun iki omuz arası genişti. İki kulağı yumuşağına kadar inen gür saçı vardı. Ben bir defasında peygamberi kırmızı ve yeşil çubuklu bir libas içinde görmüştüm. Kati olarak derim ki ben güzellikte ona denk olabilecek hiçbir şey görmedim. 59 Bera İbni Azib'den Peygamber Aleyhisselam'ın yüzü kılıç gibi parlak mı diye sorulduğunda hayır kılıç gibi değil, ay misali parlak ve toparlak çehreliydi dedi. 60 nolu rivayet Ebu Cüheyfe'den Aleyhisselatü Vesselam güneşin en sıcak zamanı gün ortasında Batha mevkiine çıktı ve abdest aldı. Sonra önünde ucu demirli bir harbi olduğu halde öğle ve ikindi namazlarını ikişer rekat kıldırdı. Peygamber Aleyhisselam'ın eli kardan daha serin, miskten daha güzel kokuluydu. 61 nolu rivayet Abdullah İbni Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. En cömert olması da Ramazan'da Cibril kendisine kavuştuğu zaman görülürdü. Cibril Ramazan'ın her gecesinde Resulullah ile buluşur da kendisiyle Kur'an'ı müzakere ederdi. Şüphesiz ki işte bundan dolayı Resulullah insanların yararı için gönderilen rüzgardan daha cömert idi. Muhtaçlara daha çok ve daha çabuk yetişirdi. 62 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam sevinmiş olarak ve yüz çizgileri parlar bir halde Ayşe'nin yanına girip şöyle buyurmuştur. Ya Ayşe, Müdliş kabilesinden olan zatın iz sürücü Mücezziz'in Zeyd ile Usame için söylediği sözü işitmedin mi? O uyumakta olan Zeyd ile Usame'nin ayaklarını gördü de muhakkak bu ayaklar birbirindendir dedi. 63 nolu rivayet Kâb İbni Malik'ten. Tebük seferinden geri kaldığı zaman Aleyhissalatü Vesselam'a selam verdiğim zaman yüzü sevinçten şimşek gibi parlar bir haldeydi. Esasen Resulullah Allah tarafından sevindirildiği zaman yüzü parlardı. Hatta o yüz bir ay parçasına benzerdi. Biz de sevinçli bir vahyin geldiğini onun bu sevimli simasından anlardık. 64 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam ben devirden devire ve aileden aileye süzüle süzüle geçen Adem oğulları soylarının en temizinden naklolundum. Nihayet şu içinde bulunduğumuz topluluktan Haşim'in soyundan meydana çıktım. 65 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam alın saçlarını alnının üzerine bırakırdı. Müşrikler ise başlarının saçlarını alnının iki tarafına ayırırlardı. Kitap ehli olanlar da başlarının saçlarını alınlarına salıverirlerdi. Aleyhissalatü vesselam hakkında hiçbir şeyle emrolunmadığı hallerde kitap ehline uygun olmayı severdi. Sonralar aleyhissalatü vesselam da başının saçını iki tarafa ayırıp bıraktı. 66 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Aleyhissalatü vesselam sözünde, fiil ve hareketinde taşkınlık yapıcı secciyede değildi. Taşkınlığı zorlanarak da yapıcı değildi demiştir. İyi biliniz ki sizin en güzel huylunuz en hayırlı olanınızdı derdi. 67 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam dünya işlerinden iki şey arasında muhayyer kalındığında muhakkak onlardan günah olmadığı müddetçe en kolay olanını alırdı. Eğer günah gerektirecek olursa o kolay şeyden insanların en uzak bulunanı Resulullah olurdu. Resulullah kendisi için kin tutup öç almamıştır. Ancak Allah'ın hürmetine saygısızlık edilmesi hali müstesnadır. İşte bu halde yapılan hürmetsizlik sebebiyle Allah için öfkelenir, intikam alırdı. 68 Enes'ten. Ben hayatımda Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden daha yumuşak hiçbir ipeğe, hiçbir dübaca el sürmedim. Yine ben ömrümde peygamberin kokusundan daha hoş, daha temiz bir koku da asla koklamadım demiştir. 69 nolu rivayet Ebu Said el-Hudri'den. Haya cihediyle kendi köşesinde oturan bakire kızdan daha utangaçtı demiştir. 70 nolu rivayet Şube'den. Aleyhissalatü vesselam bir şeyden hoşlanmazsa onu sahibinin yüzüne vurmazdı. Hoşnutsuzluğu yalnız yüzünden görülüp bilinirdi. 71 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman hiçbir yemeği ayıplamadı. Yemeği arzu ederse onu yerdi. Arzu etmezse bırakırdı. 72 nolu rivayet Abdullah İbni Malik el-Esedi'den. Aleyhissalatü vesselam namaz kılarken secde ettiği zaman koltuk altını göreceğimiz derecede pazularının arasını açardı. 73 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam hiçbir duasında ellerini yukarıya kaldırmazdı. Yalnız yağmur duasında kaldırırdı. Çünkü peygamber bunda ellerini koltuklarının beyazı görülünceye kadar kaldırırdı. 74 Ebu Cüheyfe'den. Ben peygamberin yanına sokuldum. Peygamber El-Ebtah mevkiinde bir kubbe yani yuvarlak bir çadır içindeydi. Öğlenin sıcak zamanlarında Bilal dışarı çıkıp namaza nida etmişti. Sonra içeri girdi ve Resulullah'ın abdest suyunun artanını dışarı çıkardı. İnsanlar o suyun üzerine düşüp ondan bir parça alıyorlardı. Sonra Bilal tekrar çadıra girdi ve ucu demirli bir harbe çıkardı. Bu sırada Resulullah da dışarı çıktı. Bacaklarının aklığı hala gözümün önündedir. Bilal o harbeyi çadırın dışında bir yere dikti. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferi olarak öğle namazını ikindi namazında iki rekat kıldırdı. O sırada önünden eşek ve kadın geçerdi. 75 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam bir sözü, bir hadiseyi tahdis eder anlatırdı. Anlatırken onun sözlerini bir sayıcı kişi saysaydı muhakkak sayabilirdi. 24. bab Peygamber Aleyhisselam'ın gözü uyur, kalbi uyumazdı. 76 nolu rivayet Ayşe annemizden. Kendisine Ramazan'da gece namazı nasıldır diye sorulduğunda Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan gayri gecelerde 11 rekat üzerine ziyade eder değildi. Aleyhisselatü Vesselam evvela 4 kılar, artık o rekatların güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. O sualden ve cevaptan müstahinidir. Sonra 4 rekat daha kılardı. Bunların güzelliğinden ve uzunluğundan sorma. Sonra 3 rekat daha kılardı. Ben ya Resulullah vitir namazından önce uyur musun diye sordum. Aleyhissalatü vesselam benim gözüm uyur ama kalbim uyumaz buyurdu. 77 nolu rivayet Enes'ten. O peygamberin Kabe mescidinden geceleyin yürütüldüğü geceyi bize şöyle tahsis ediyordu. Kendisine vahyedilmeden önce Harem Mescidinde uyurken 3 kişi gelmiş. Onlardan birincisi Muhammed hangisidir dedi. Diğeri uyuyan iki kişinin ortasındakidir. O uyuyan üç kişinin hayırlısıdır dedi. O üç kişinin sonuncusu göklere yükseltmek için onların hayırlısını alınız dedi. İşte o gece ancak bu söylenen kısa vaki oldu. Peygamber kalbini görmekte olduğu şeyler içinde diğer bir gece onlar yine gelinceye kadar onları görmedi. Peygamberin gözleri uyur, kalbi uyumaz. Peygamberler böyledir. Gözleri uyur, kalpleri uyumaz. Müteakiben Cibril ona yaklaştı, sonra onu göğe çıkardı. 25. İslam'da peygamberlik alametleri babı. 78 nolu rivayet İmran İbni Hüseyin'den. Peygamberin beraberinde bir yolculuktaydık. Bütün gece yürüdük. Nihayet sabahın yüzü yakın olduğu zaman gecenin sonunda konakladık. Akabinde gözleri kendilerine galip olup da güneş yükselinceye kadar uyudular. Ebu Bekir uykusundan ilk uyanan kimse oldu. Aleyhissalatü vesselam kendiliğinden uyanıncaya kadar uykusundan uyandırılmazdı. Derken Ömer uyandı. Ebu Bekir Resulullah'ın yanında oturup tekbir getirmeye ve sesini yükseltmeye başladı. Nihayet Peygamber aleyhisselam uyandı. Biraz yürüdükten sonra konakladı ve bizlere sabah namazını kıldırdı. Bir adam topluluktan ayrılmış bizimle namaz kılmamıştı. Peygamber namazdan ayrılınca ya filan bizimle beraber namaz kılmana mani olan nedir diye sordu. O da bana cünüplük arız oldu dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ona temiz toprakla temim etmesini emretti. Sonra o şahıs teyemmedip namaz kıldı. Resulullah beni önündeki binek hayvanına tahsis etti. Biz çok şiddetli bir susuzluğa uğradık. Biz su aramak üzere önden yürüdüğümüz sırada devesi üstünde iki büyük su kırbası ortasına oturup ayaklarını sarkıtmış bir kadınla karşılaştık. Kadına su nerede diye sorduk. Kadın burada su yoktur dedi. Biz kadına senin ehlinle su arasında ne kadar mesafe var dedik. Kadın bir gündüz ve bir gece dedi. Biz öyleyse Resulullah'ın yanına yürü dedik. Kadın Resulullah nedir dedi. Biz o kadının işinden hiçbir şeye malik olmaksızın nihayet onu peygamberin karşısına getirdik. Kadın peygambere de bize söylediği şeylerin benzerini söyledi. Şu kadar var ki o peygambere yetim çocukların sahibesi olduğunu da söyledi. Akabinde peygamber kadının su tulumlarının indirilmesini emretti. Kırbaların aşağı taraflarındaki iki ağzını eliyle mesletti. Biz çok susamış 40 kişi doyuncaya kadar su içtik. Ve beraberimizde bulunan her su kırbasını ve su kabını doldurduk. Şu kadar ki hiçbir deveye su içirmedik, su tulumu ise dolunmadık. Hala su sızdırır vaziyetteydi. Sonra peygamber yanında bulunanlara yanınızdaki yiyecekleri getirin buyurdu. Kadın için yiyecek parçaları ve hurmadan bir miktar toplandı. Kadın için yiyecek parçaları ve hurmadan bir miktar toplandı. Bunlar bir bez içine konup kucağına verildi. Kadın gecikmiş olarak kabilesi halkına vardı ve ben insanların en sihirbazına kavuştum. Yahut da o dedikleri gibi bir peygamberdir dedi. Sonra Allah o kadın yüzünden o kabileye hidayet verdi de kadın İslam'a girdi. O evler topluluğu oba halkı da İslam'a girdiler. 79 Enes'ten bir keresinde aleyhissalatü vesselam Zevra'dayken kendisine bir kap su getirildi. Akabinde peygamber elini kabın içine koydu. Hemen parmakların arasından su fışkırmaya başladı. Orada bulunan cemaat abdest aldılar. Kaç kişisiniz diye sorulduğunda 300 yahut 300 kadar diye cevap verdi. 80 nolu rivayet Enes'ten. Ben aleyhissalatü vesselam'ı şöyle gördüm. İkindi namazının vakti yaklaşmıştı. Abdest suyu arandı. Arayanlar suyu bulamadılar. Derken Resulullah'a abdest suyu getirildi. Resulullah elini bu su kabının içine koydu da insanlara bu kaptaki sudan abdest almalarını emretti. İşte bu sırada ben Resulullah'ın parmaklarının altından suyu fışkırıyor gördüm. İnsanlar orada bulunanların en sonuna varıncaya kadar hepsi abdest aldılar. 81 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam beraberinde sahabelerden bir grup insan olduğu halde seferlerin birine çıktı. Topluluk yürüyerek hareket ettiler. Nihayet namaz vakti geldi. Abdest alacakları bir su bulamadılar. Topluluktan bir kimse gidip içinde birazcık su bulunan bir kaplan geldi. Peygamber onu tuttu da abdest aldı. Sonra dört parmağını o kap üzerine uzattı. Sonra kalkınız ve abdest alınız buyurdu. Bunun üzerine topluluk abdest aldılar. Nihayet hepsi almak istedikleri abdest almaya başladılar. Abdest alan topluluk 70 yahut da 70 kadar idiler. 82 nolu rivayet Enes'ten. Namaz vakti geldi. Evi mescide yakın olanlar kalkıp abdest almaya gittiler. Abdestli olmayan bir takımları da kaldı. Aleyhissalatü vesselama içinde biraz su bulunan bir taş tekne getirildi. Peygamber avucunu içine koydu. Fakat tekne içinde avucunu yayacak kadar geniş değildi. Küçük geldi. Bunun için peygamber parmaklarını yumdu da elini kabın içine koydu. Oradaki topluluğun hepsi o teknenin suyundan abdest aldılar. Enes'e kaç kişidir diye sorulduğunda 80 kişiydi dedi. 83 nolu rivayet Cabir'den. Hudeybiye günü insanlar çok susadı. Peygamber aleyhisselam da önünde deriden bir su kabı olduğu halde abdest alıyordu. İnsanlar ondan tarafa doğru koştular. Peygamber sizlere ne oluyor buyurdu. Onlar da yanımızda hiçbir su yoktur. Abdest alamıyor, su da içemiyoruz. Yalnız senin önündeki su var dediler. Peygamber hemen elini o derinin su kabının içine koydu. Akabinde parmaklarının arasından su pınarlar gibi kaynamaya başladı. Hem içtik hem de abdest aldık. Sizler kaç kişisiniz diye sorulduğunda eğer biz 100.000 kişi olsaydık muhakkak o su bizlere yeterdi. Biz 1500 kişiydik dedi. 84 Bera'dan. Biz Hudeybiye günü 1400 kişiydik. Hudeybiye bir kuyudur. Biz oraya varınca kuyunun suyunu tamamen çekmiştik de içinde bir damla su bırakmamıştık. Peygamber aleyhisselam kuyunun kenarı üzerine oturdu. Akabinde biraz su istedi. Getirilen su ile ağzını çalkaladı ve çalkantı suyu kuyunun içine püskürdü. Bunun üzerine biz uzak olmayarak biraz bekledik. Sonra bizler suya kanıncaya kadar içtik. Binek develerimiz de suya kandılar. 85 nolu rivayet Enes'ten. Ebu Talha Ümmü Süleym'e hitaben, yemin olsun ben bu defa Resulullah'ın sesini zayıf olarak işittim. Kendisinde açlık olduğunu biliyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı dedi. Ümmü Süleym evet var dedi ve arpadan yapılmış birkaç tane ekmek külçesi çıkardı. Sonra bir başörtüsü çıkardı da onun bir kısmı ile ekmekleri sarıp dürdü. Sonra bohçayı benim elimin altına gizledi. Örtünün bir kısmını da benim üstüme dürüp sarmaladı. Sonra beni Resulullah'ın yanına gönderdi. Ben de bunu götürdüm. Resulullah'ı mescitte buldum. Beraberinde insanlar vardı. Ben onların yanına varıp dikeldim. Aleyhissalatü vesselam bana seni Ebu Talha mı gönderdi diye sordu. Ben evet dedim. Resulullah yemek sebebiyle mi dedi. Ben evet dedim. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam kalkınız buyurdu ve yürüdü. Ben de önlerinde yürüdüm. Nihayet Ebu Talha'ya geldim ve durumu ona haber verdim. Ebu Talha annem Ümmü Süleym'e ya Ümmü Süleym Resulullah insanları getirmiş. Halbuki onları doyurabileceğimiz bir şey yok dedi. Ümmü Süleym Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Mütakiben Ebu Talha gitti. Nihayet Resulullah'a kavuştu. Resulullah Ebu Talha ile beraber geldi ve ya Ümmü Süleym yanında ne varsa getir buyurdu. O da bu ekmekleri getirdi. Resulullah emretti ve ekmekler parmakla küçük küçük parçalara bölündü. Ümmü Süleym bir yağ tulumundan bu bölünen ekmek parçalarının üzerine yağ sıktı ve onu bulayıp katık yaptı. Sonra Resulullah o katık hakkında Allah'ın söylemesini istediği şeyleri söyledi. Sonra 10 kişi için izin ver buyurdu. Ebu Talha 10 kişiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar yediler. Sonra dışarı çıktılar. Sonra 10 kişiye daha izin ver buyurdu. Ebu Talha onlara da izin verdi. Onlar da doyuncaya kadar yedikten sonra dışarı çıktılar. Aleyhissalatü vesselam tekrar 10 kişiye daha izin ver. Böylece cemaatin hepsi yediler ve doydular. Halbuki bu topluluk 70 yahut 80 kişiydi. 86 Abdullah İbni Mesud'dan. Biz sahabeler adet hilafı olan işleri bereket ve hayır sayardık. Biz ise bunların hepsi korkutmak için izhar da ediliyor sanıyorsunuz. Biz bir seferde Resulullah ile beraber bulunduk. Suyumuz azalmıştı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam haydi bana bir miktar su artığı bulup getirin dedi. Sahabiler içinde az bir miktar su bulunan bir kap getirdiler. Resulullah bu kabın içine elini koydu. Sonra sahabelere haydi temiz ve mübarek su getirin. Suyun artışı ise Allah'tandır buyurdu. Ve yemin olsun ben Peygamber aleyhisselamın parmakları arasında suyun kaynayıp aktığını gördüm. Ve yine yemin olsun ki biz Resulullah'ın yanında yemek yenirken yemeğin Subhanallah dediğini işittik. 87 Cabir İbni Abdullah'tan. Babasının üzerinde borç olduğu halde vefat ettiği tahdis edip şöyle demiştir. Ben Peygamber Aleyhisselam'a gittim ve babam arkasından bir borç bıraktı. Benim yanımda da onun hurmalığının çıkaracağı mahsulden başka bir şey yoktur. O hurmalığın birkaç seneler çıkaracağı mahsul de babamın üzerindeki borcu ödemeye yetişmez. Onun için sen benimle gel de alacaklılar bana çirkin söz söylemesinler, baskı yapmasınlar dedim. Nihayet Resulullah topladığım hurma harmanlarından bir harmanın etrafında yürüyüp dolaştı, dua etti. Sonra diğer bir yığının etrafında dolaşıp dua etti. Sonra hurma harmanının üzerine oturdu da borcu bu harmandaki hurma yığını çekip çıkarın buyurdu. Nihayet onların alacaklarını onlara tamamen ödedi ve onlara verdiği kadar da arttı. 88 nolu rivayet Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dan. Ashab-ı Suffe fakir insanlardı. Peygamber aleyhisselam bir keresinde yanında iki kişilik yiyeceği olan onlardan bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan bir beşincisini yahut da altıncısını alıp birlikte götürsün buyurdu. Ebu Bekir bunlardan üçünü eve getirdi. Peygamber on kişiyi birlikte alıp evine götürdü. Ebu Bekir de üç kişiyi götürdü. Bizim ev halkı ben, babam, annem, bir de bizim ev ile Ebu Bekir'in evinde ortaklaşa hizmet eden hizmetçilerden ibaretti. Peygamberin evinde konuklarından ayrı olarak akşam yemeği yedi. Arkasından yatsı namazını kılıncaya kadar orada kaldı. Sonra konuklarıyla birlikte kendi evine döndü ve konuklarını ağırlamasını ailesine emredip Resulullah akşam yemeğini yiyinceye kadar, uykusu gelinceye kadar yanında kaldı. Sonra kendi evine döndü. Geldiğinde gece Allah'ın dilediği kadar hayli ilerlemişti. Hanımı ona seni konukların yanında bulunmaktan alıkoyan nedir diye sordu. O da onlara yemek yedirmedin mi dedi. O da sen gelmedikçe yemek yemeyeceklerini söylediler. Hizmetçiler onlara yemek çıkardılar. Fakat onlar hizmetçilere galip olup yemeği kabul etmediler. Ben savuşup saklandım. Ebu Bekir ey değersiz adam dedi. Beddua etti ve sövdü. Sonra kızınca yiyiniz diye emretti de ben bu yemekten ebeden yemeyeceğim dedi. Allah'a yemin ederim biz yerken hiçbir lokma el uzatmadık ki altından yemek daha ziyade çoğalmış olmasın. Nihayet doydular. Yemek de yenmezden evvelki miktarından daha çok olarak duruyordu. Ebu Bekir yemeğe baktı, bir de gördü ki olduğu gibi duruyor, belki de artmış. Hanımına ey Firas oğullarının kız kardeşi bu nedir dedi. O da ey gözümün nuru, şimdi o muhakkak evvelkinden üç kat daha ziyadedir dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir o yemekten yedi ve ettiği yemini kastederek o olan şey ancak şeytandan idi dedi. O yemekten bir lokma yedikten sonra peygambere gönderdi. Yemek peygamberin yanında sabaha kadar durdu. Bizimle bir kavim arasında bir barış ahdi vardı. Müddet son bulmuştu. Bunun üzerine Medine'ye gelmişlerdi. İşlerinden Arif yani kavminin söz sahibi olarak 12 kişi ayırdık. Her biri ile beraber kaç kişi olduklarını ancak Allah bilir. Şu var ki Resulullah o Ariflerle arkadaşların nasipleri olan yemeği bu çantadan yolladı. İşte onların hepsi o yemekten yediler de öyle ağırlandılar. 89 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Medine ahalisine bir kıtlık isabet etti. Bir cuma günü Resulullah hutbe yaparken bir adam ayağa kalktı da ya Resulullah at sürüleri helak oldu. Davar sürüleri mahvoldu. Allah'a dua et de bize yağmur versin dedi. Aleyhisselatü Vesselam hemen ellerini kaldırıp dua etti. Gökyüzü ayna gibi parlak iken bir rüzgar esti, bulut inşa etti, sonra bulut toplandı, sonra gökyüzü kırba ağızlarını salıverdi. Çıktık evlerimize gelinceye kadar suya dala dala yürüdük. Öteki cumaya kadar üzerimize yağmur hep yağıp durdu. Ertesi cuma yine o adam yahut bir başkası Resulullah'a karşı ayağa kalktı da ya Resulullah evler yıkıldı, Allah'a dua et de yağmuru hapsetsin dedi. Aleyhissalatü vesselam gülümsedi, sonra ya Allah etrafımıza yağdır, üzerimize değil diye dua etti. Ben bulutlara baktım, Medine'nin etrafı taç gibi yarılıp sıyrıldı. 90 nolu rivayet İbn Ömer'den Aleyhissalatü vesselam bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe yapar idi. Minber edinince o kütükten ayrıldı. O sırada kütük bir inleme sesi çıkardı. Peygamber hemen onun yanına geldi ve elini kütüğün üzerine koyup sıvazladı. Böylece inlemesi sustu. 91 nolu rivayet Cabir'den, Cabir İbni Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam cuma günü bir ağaca yahut bir hurma kütüğüne dikilip öğle hutbe yapardı. Ensardan bir kadın, ya Resulallah sana bir minber yapayım mı dedi. Aleyhissalatü vesselam isterseniz yapın buyurdu. Ona bir minber yaptılar. Cuma günü olunca peygamber minbere çıkarılırdı. Bu sırada ağaç parçası çocuk gibi feryat etti. Sonra Resulullah inip onu kucakladı. O sırada kütük susturulan çocuk gibi hafif hafif inliyordu. Aleyhissalatü vesselam o yanında edildiği işittiği zikrullah için ağlıyordu buyurdu. 92 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Mescit hurma ağacının gövdeleri üzerinde tavanlanmıştı. Peygamber aleyhisselam hutbe yapmak istediğinde bu kütüklerden birine dayanıp ayakta söz söylerdi. Peygamber için minber yapılınca minberin üzerinde konuşur oldu. Bu sırada biz bu kütükten gebe develerinin iniltisine benzer bir ses çıktığını işittik. Nihayet peygamber kütüğün yanına gelip elini onun üzerine koyunca sustu. 93 Huzeyfe'den. Ömer İbn-i Hattab, Resulullah'ın fitne hakkındaki sözlerini kim ezberinde tutuyor diye sordu. Huzeyfe, ben onu Resulullah'ın söylediği gibi ezberimde tutuyorum dedi. Ömer, getir bakalım şüphesiz sen çok cesursun dedi. Huzeyfe, aleyhissalatü vesselam insanın ehli, malı, komşusu yüzünden uğradığı fitneye namaz, sadaka, iyiliği emretmek ve kötülükte nehyetmek kefaret olur buyurdu. Ömer, hayır sormak istediğim fitne değil. Lakin ben denizin dalgalanması gibi dalgalanıp kuduracak olan fitneyi soruyorum dedi. Bunun üzerine Huzeyfe, ya Emir el-Mü'minin o fitneden sana bir zarar yok. Çünkü muhakkak seninle onun arasında kilitli bir kapı vardır dedi. Ömer, Huzeyfe'ye kapı açılacak mı yoksa kırılacak mı diye sordu. Huzeyfe, kapı açılmayacak fakat kırılacak dedi. Ömer, bu bir daha kilitlenmemeye daha elverişlidir dedi. Biz Huzeyfe'ye Ömer kapıyı bildi mi dedik. Huzeyfe evet. Yarından önce bu gecenin geleceğini bildiği gibi ben Ömer'e yalan yanlış olmayan bir hadis söyledim dedi. Kapıcı kimdir diye sorduğumuzda o kapı Ömer'dir dedi. 94 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Siz ayakkabı keçi olan bir kavimle muhabere etmedikçe kıyamet kopmaz. Ve yine sizler gözleri küçük, yüzleri kırmızı, burunları basık, sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi olan Türk'le muhabere etmedikçe kıyamet kopmaz. Ve siz insanların hayırlısı emir oluncaya kadar emirliği çok fena görenler ve arzu etmeyen kimseler bulunursunuz. İnsanlar madenler gibidir. Kimi halis, kimi karışıktır. Onların cahiliyette hayırlı olanları, İslam devrinde de hayırlı kimselerdir. Sizin herhangi birinizin üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onda beni görmesi, ona kendisinin bir kat daha ehli ve malı olmasından daha sevgili olacaktır. 95 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, siz Araplar, yabancı milletler, Huz ve Kirman halkıyla muhabere etmedikçe kıyamet kopmaz. Onların yüzleri kırmızı, burunları basık, gözleri küçüktür. Sanki yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etlidir. Ayakkabıları da yündür. 96 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, kıyametin önünde sizler ayakkabıları kıl olan bir kavimle muhabere edeceksiniz. İşte o arzın boş yerinde yahut çölünde Müslümanlarla harp için ortaya çıkacak olan kavimdir. 97 nolu rivayet Amr İbni Taglib'den. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kıyametten önce sizler kıldan ayakkabılar giyen bir kavimle muhabere edersiniz. Ve yine sizler yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi kalın etli olan bir kavimle muhabere edersiniz. 98 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam, Yahudiler sizlere karşı muhabere edecekler. Neticede sizler onlar üzerine musallat kılınacaksınız. Öldürme çok şiddetli olacak. Sonra kaya parçası, ey Müslüman, şu arkamdaki bir Yahudidir. Gel de onu öldür diyecek. İnşallah o günler gelecek. 99 Cabir İbni Abdullah ile Ebu Said El-Hudri'den. Aleyhissalatü vesselam, insanlar üzerine bir zaman gelir ki gazve yaparlar. İçinizde peygambere sahabe olan kimse var mı denilir. Onlar evet var diye cevap verir. Bunun üzerine onlara zafer kapısı açılır. Sonra bir zaman daha gelir. İnsanlar gazve yaparlar. Onlara içinizde Resulullah'a sahabelik yapan kimse görüşüp beraber olan var mı denir. Onlar da evet vardır derler. Onlara da fetih yolu açılır. Yüz nolu rivayet Adi İbni Hatim'den. Ben peygamberin yanında bulunduğum sırada peygambere bir adam gelip ona fakirlikten şikayet etti. Sonra peygambere başka bir kimse geldi. O da yol kesilmesinden şikayet etti. Aleyhissalatü vesselam, ya Adi, sen El-Hire şehrini gördün mü dedi. Ben onu görmedim fakat orası hakkında bana haber verildi dedim. Peygamber aleyhisselam, eğer hayatın uzun olursa muhakkak sen hevdeci içinde yolculuk eden kadının El-Hire'den hareket edip Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmayarak ta Kabe'yi tavaf edeceğini göreceksin buyurdu. Ben buna taaccüp ederek kendi kendime beldelerde fitne ve fesat ateşini tutuşturmuş olan o Tay kabilesinin yol kesicileri ne olacak ki? Kadın tek başına yolculuk edecek dedim. Peygamber aleyhisselam devam edip yemin olsun eğer sana hayat uzun olursa muhakkak Kisra'nın hazineleri fetholunacak buyurdu. Ben Kisra İbni Hürmüz'ün hazineleri mi dedim? Aleyhissalatü vesselam, Kisra İbni Hürmüz'ün. Yemin olsun eğer senin hayatın uzun olursa muhakkak sen elinin dolusu altın yahut gümüşü sadaka olarak çıkarıp da bunu kendisinden kabul edecek kimse arayacak fakat kendisinden bunu kabul edecek bir kimse bulamayacak olan kimseyi göreceksin. Yine yemin ederim ki sizden biriniz Allah'a kavuşacağı gün Allah ile kendi arasında kelamını tercüme edecek bir tercüman bulunmayarak Allah'a kavuşacak. Allah da ona ben sana bir Resul göndermedim mi? O sana tebliğ etmiyor muydu diye soracak. O kul da evet gönderdin ya Rab diyecek. Bu sefer Allah ben sana mal vermedim mi? Bu surette sana ihsanda bulunmadım mı diye soracak. Kul evet verdin diyecek. O halde o kimse sağına bakar cehennemden başka bir şey göremez. Soluna bakar yine cehennemden başka bir şey göremez. Şimdi sizin her biriniz bir tek hurmanın yarısı ile bunu da bulamazsa güzel sözle olsun kendisini cehennem ateşinden korusun. 101 nolu rivayet Adi'den, ben peygamberin yanındaydım deyip yukarıdaki hadisi aynen nakletmiştir. 102 nolu rivayet Ukbe İbni Amr'dan, aleyhissalatü vesselam bir gün Uhud şehitlerine meyyite namaz kılar gibi namaz kıldı. Sonra Medine'ye gelip minbere çıktı ve ölülere dirilere veda eder gibi bir hutbe yaptı ve şöyle buyurdu. Ben sizin Kevser havuzuna ilk erişeniniz olacağım. Sizin hak yolundaki hizmetlerinize şehadet edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzumu görüyorum. Ve emin olunuz yine şu anda bana arzın kilitlerinin hazineleri verildi. Vallahi ben vefatımdan sonra sizin müşrikliğe döneceğinizi düşünerek hiç endişe etmem. Yalnız sizin dünya hususunda nefsaniyet güdüp didişmenizden korkarım. 103 Usame İbni Zeyd'den, aleyhissalatü vesselam yüksek bir yerden Medine evleri arasından yükselen köşklere baktı da benim görmekte olduğum şeyleri sizler görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına dökülen fitnelerin yerlerini şiddetli yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi gözümle görüyorum buyurdu. 104 nolu rivayet Zeynep Bintu Cahiş'ten, Peygamber aleyhisselam bir kere telaşla Zeynep'in yanına girerek La ilahe illallah, vuku yaklaşan bir şerden, büyük bir fitneden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc Seddinden şunun gibi bir delik açıldı buyurdu da baş parmağı ile onu takip eden şehadet parmağını halkaladı. Ben ya Resulullah, içimizde bu kadar salih iyi kimseler varken biz helak olur muyuz diye sordum. Aleyhissalatü vesselam, evet, fasıklık, facirlik, fuhuş ve masiyet çoğaldığı zaman helak olursunuz diye cevap verdi. 105 Ebu Said el-Hudri dedi ki Ebu Sa'sa bana şöyle dedi. Ben seni koyunu seviyor ve koyun ediniyorsun görüyorum. Öyleyse koyunları iyileştir ve onların burun akıntılarını da iyileştir. Çünkü ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şöyle buyuruyordu. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki onda koyun Müslümanın hayırlı malı olacak. Müslüman koyun sürüsünü dinine sahip olmak üzere fitneden kaçarak dağların başına, hurma yapraklarına yahut suların düşeceği yerlere, vadilere, enginlere götürür. 106 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yakın bir gelecekte bir takım fitneler olacaktır. Fitne zamanında ona karışmayıp oturan kişi, karışmak üzere ayakta durandan hayırlıdır. O, hengamede ayakta duran da fitne sahiplerini hazırlamaya gidenden hayırlıdır. Bu yolda yürüyen de bil fiil fesada çalışandan hayırlıdır. Her kim fitne vukuuna muttani olup onu görmeye çalışırsa, muhakkak onun kahrına uğrar. Her kim o fitne zamanı iltica edecek veya sığınacak bir yer bulursa hemen oraya sığınsın, fesatçılara karışmasın. Namazdan öyle bir namaz vardır ki her kim onu kaçırırsa sanki ailesini ve malını kaybetmiş gibi büyük bir zarara uğramıştır. 107 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü Vesselam, benden sonra yakın bir istikbalde bir takım meşru olmayan tercihler ve hoşlanmayacağınız birçok işler meydana gelecektir buyurdu. Sahabeler, ya Resulullah, bizlere ne yapmamızı emredersin diye sordular. Aleyhissalatü Vesselam, kendi üzerinize edası vacip olan hakları eda eder yerine getirirsiniz. Lehinize olan mahrum bırakıldığınız kendi haklarınızda Allah'tan istersiniz buyurdu. 108 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam, Kureyş'ten bazı kimseler insanları fitne ile ölüme sürükleyecekler. Orada bulunan sahabeler, bizlere ne yolda hareket etmemizi emredersin diye sordular. Aleyhissalatü Vesselam, keşke insanlar onlardan uzak bulunsalar buyurdu. 109 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam, ümmetimin ölümü Kureyş'ten birkaç gencin ellerindedir buyururken işittim. 110 nolu rivayet Huzeyfe'den İnsanlar Resulullah'tan geleceğe ait hayırlı işlerden sorarlardı. Ben de tersine İslam ümmetine gelecek şerden, o şerrin bana erişmesinden korkarak sorardım. Bu endişeyle bir kere, ya Resulullah, biz vaktiyle bir cahiliyet ve şer, yani şirk içindeydik. Sonra Allah bize şu hayrı, seni göndermek, İslam temellerini kuvvetlendirmek, şirk ve dalalet temellerini yıkmak hayrını getirdi. Bu hayır ve saadetten sonra gelecek bir şer ve fitne var mıdır diye sordum. Evet vardır dedi. Ben o şer ve fitneden sonra bir hayır ve iyilik var mı dedi. Evet bir hayır ve iyilik var. Fakat onun içinde bazı şer ve fesat dumanı bulanıklık bulunacak buyurdu. Ben o hayrın dumanı temizliğini bulandırıp kiri nedir dedim. O devrin amirlerinden bir zümre ümmeti benim hidayet hilafıma idare edecekler. Sen o devrin amir ve valilerinden bazılarının hareketlerini maruf bulup tasvip, bazılarının hareketlerinde münker bulup reddedeceksin buyurdu. Ben ya Resulullah, bu karışık hayır devrinden sonra yine bir şer ve fesat devri gelecek mi dedim. Evet gelecek. O devirde bir takım davetçiler halkı cehennem kapılarına çağıracak. Her kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar buyurdu. Ben ya Resulullah, bu davetçileri bize vasfet dedim. Aleyhissalatü Vesselam, onlar bizim milletimizden insanlardır. Bizim dilimizden konuşurlar. Halbuki gönüllerinde hayırdan bir eser yoktur buyurdu. Ben ya Resulullah, o devir bana yetişirse nasıl hareket edeyim? Aleyhissalatü Vesselam, İslam cemaatinden ayrılmaz ve onların devlet başkanlarına itaat edersin buyurdu. Ben onların cemaatleri yoksa, başlarında devlet reisleri de yoksa dedim. Aleyhissalatü Vesselam, o fırkaların hepsinden ayrıl, evine çekil. Velev ki bu ayrılma bir ağaç kütüğünü ısırman suretiyle meşakkatli olsa bile artık ölüm erişinceye kadar bu ayrılık üzerine bulun buyurdu. 111 Huzeyfe'den arkadaşlarım hayrı öğrendiler, ben ise şerri öğrendim demiştir. 112 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü Vesselam, davaları bir olan iki cemaat birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmaz buyurdu. 113 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam iki ordu birbiriyle harp etmedikçe kıyamet kopmaz. Bu iki cemaatin ikisi de iddialı oldukları halde aralarında büyük bir harp olacaktır. Ve yine 30'a yakın çok yalancı olan deccallar gönderilmedikçe kıyamet kopmaz. Bu deccalların hepsi kendilerinin Allah Resulü olduğunu iddia edecekler. 114 Ebu Said el-Hudri'den. Biz Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Kendisi de ganimet taksimi yapmaktaydı. Bu sırada yanına Zulhüveyrisa denilen bir kimse geldi. Bu Temim oğullarından bir adam idi. Bu adam ya Resulullah adalet et dedi. Aleyhissalatü vesselam sana veil olsun. Eğer ben adalet etmezsem kim adalet eder? Eğer ben adalet etmezsem sen adil olmayan bir insana tabi olduğun için muhakkak eli boş kalmış ve ziyan etmişsindir buyurdu. Bunun üzerine Ömer ya Resulullah bana bu herif hakkında izin ver de onun boynunu vurayım dedi. Aleyhissalatü vesselam onu bırak. Onun bir takım avanesi vardır ki sizden biriniz onların namazı yanında kendi namazınızı, onların oruçları yanında kendi orucunuzu muhakkak küçük görecek. Onlar Kur'an'da okuyacaklar fakat Kur'an'ın feyzi onların köprücük kemiklerinden öteye geçmeyecek. Onlar okun avdan delip çıktığı gibi İslam'dan çıkacaklar. Avı delip geçen okun demirine bakılır. Orada kan namına bir şey bulunmaz. Sonra okun yaya giriş yerine bakılır. Orada da bir şey bulunmaz. Sonra okun ağaç kısmına bakılır. Orada da bir şey bulunmaz. Sonra okun yelesine, tüyüne bakılır. Orada da bir şey bulunmaz. Ok avın işkembesi içindeki şeylere ve kana girip çıkmış fakat onlardan hiçbir şey oka yapışmamıştır. Onların alameti iki pazusundan biri kadın memesi gibi yahut öteye beriye gidip gelen büyük bir et parçası gibi olan siyah bir adamdır. Onlar insanları Müslümanlar arasında bir ayrılma olduğu zaman ortaya çıkarlar. Ben bu hadisi Resulullah'tan işitmiş olduğuma şehadet ederim. Ve yine şehadet ediyorum ki Ali ben de mahiyetindeyken bunlarla kıtal yapmıştır. Ali bu hadiste tavsif edilen adamın aranmasını emretti. Adam arandı. Neticede bulup getirildi. Hatta ben ona baktım ve Resulullah'ın yaptığı tavsif üzere olduğunu gördüm. 115 Ali'den. Ben aleyhissalatü vesselam'dan bir şey haber verdiğimde andolsun ki gökten düşmem bana peygamberin dilinden yalan uydurmamdan daha sevimlidir. Fakat benimle sizin aranızda olan meselede konuştuğum zaman size bir şey haber verdiğimde taarruz etmiş olabilirim. Çünkü muhavere de bir harptir. Harp bir hüdadır. Ben aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Zamanın ahirinde yaşları küçük, tecrübeleri kıt, zayıf akıllı bir zümre yetişecek. Onlar halkın en hayırlısı olan peygamberin tebliğlerinden söyleyecekler. Fakat bunlar okun avdan öteye çıkışı gibi İslam'dan çıkacaklar. Onların imanları boğazlarından öteye geçmeyecek. Siz onlara nerede rast gelirseniz hemen öldürün. Çünkü bunlar bozguncudurlar. Bunları öldürmekte öldüren kişiye kıyamet gününde ecir yani sevap vardır. 116 Habbab İbni Eret'ten. İslam'ın ilk günlerinde aleyhissalatü vesselam Kabe'nin gölgesinde kaftanını yastık yaparak dayandığı bir sırada kendisine Kureyş müşriklerinin işkencelerinden şikayet ettik. Ya Resulullah bizim için Allah'tan zafer dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin dedik. Aleyhissalatü vesselam sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişi bulunmuştur ki müşrikler tarafından onun için yerde bir çukur kazılır. O kişi bu çukura başı meydanda kalarak gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, başı üstüne konulur, ikiye bölünürdü de bu işkence o mümini dininden döndürmezdi. Bir başkasına da demir tarakla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkence o mümini dininden çevirmezdi. Allah'a yemin ederim ki şu İslam dinini muhakkak surette kemale erdirecektir. Öyle bir derecede ki bir süvari yalnız başına sağanadan Hadra Mevte kadar selametle gidecek, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayarak yahut koyun sahibi yolcu koyunu üzerine kurt saldırmasından korkacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. 117 Enes'ten aleyhissalatü vesselam bir ara Sabit İbni Kays'ı kaybetmiş görememişti. Bir sahabe ya Resulullah Ben Sabit'e ait bilgiyi senin için öğrenirim dedi. Ve o zat Sabit'e gitti. Onun evinde başını eğerek oturur bir halde buldu. Ve ne haldesin dedi. O da halim şerlidir. Sabit sesini peygamberin sesinden ziyade yükseltir bir kimsedir. Onun şimdiye kadar işlediği hayır ve ibadet hiç olmuştur. Artık Sabit cehennemliktir diye cevap verdi. Bu adam Resulullah'a geldi ve Sabit şöyle şöyle söyledi dedi. Aleyhissalatü vesselam o sahabeye Sabit'e git. Ona sen cehennemlik kişilerden değilsin fakat sen cennet ehlindensin de buyurmuştur. 118 nolu rivayet Bara İbn Azib'den. Bir kimse Keyif suresini okumuştu. Evinde de bir atı vardı. Bu sırada at ürkmeye, debrenmeye başladı. Bunun üzerine sureyi okuyan kişi Useyd İbn Hudayr, Ya Rab sen affet, selamet ver diye dua etti. Hemen kendisini duman gibi bir şey yahut bir bulut kapladı. Sonra o bu olanları Peygamber Aleyhisselam'a söyledi. Aleyhisselatü Vesselam oku ey kişi durma. Her gece Kur'an oku. Çünkü o bulut gibi görünen şey Es-Sekine'dir. Kur'an dinlemek için yahut Kur'an'ı tebdil için inmiş bulundu. 119 Bara İbn Azib'den. Şöyle diyordu. Ebu Bekir babam evinde bulunuyorken yanına geldi de ondan bir binek devesi satın aldı. Ebu Bekir babam Azib'e hitaben benimle beraber oğlunu gönder de bunu benim evime kadar nakletsin dedi. Bunun üzerine ben onun beraberinde hayvanını naklettim. Babam da çıktı devenin bedelini alıyordu. Bu sırada babam Ebu Bekir'e ya Ebu Bekir Resulullah ile beraber geceleyin yürüdüğün zaman nasıl yaptınız bana tahdis edip anlat dedi. Ebu Bekir şöyle dedi. Anlatayım. Bütün gecemizi yürüdük. Nihayet güneş gündüzün yarısına gelip dikildi. Yol tamamıyla boştu. Artık oradan hiçbir kimse geçmiyordu. O sırada gözümüze uzun gölgeli bir kaya göründü. Onun üzerine henüz güneş gelmemişti. Onun yakınına indik. Ben kayanın gölgesinde peygamberin uyuması için elimle bir yeri düzeltip hazırladım. Sonra oraya bir posteki yaydım. Sonra sen uyu ya Resulullah. Ben etrafında olan şeylere bakar araştırırım. Bunlarla bir düşman olmasın dedim. Resulullah uyudu. Ben oranın etrafını araştırıp gözetlemek için çıktım. Derken koyunlarını bulunduğumuz kayaya doğru getirmekte olan bir koyun çobanıyla karşılaştım. O da bizim gibi o kayanın gölgesinden faydalanmak istiyordu. Ben ona sen kimin çobanısın ey delikanlı diye sordum. O Mekke ahalisinden bir adamın çobanıyım dedi. Ben senin koyunlarında süt var mı dedim. O evet vardır dedi. Benim için sağar mısın dedim. O evet sağarım dedi ve bir koyun tuttu. Ben ona memesi üzerindeki toprak, kıl ve pislikleri silkele dedim. Çoban benim için yanında bulunan iri ve kalın palanlı ağaç çanağı bir adam kandıracak kadar az bir süt sağdı. Benim yanımda da peygamber için taşıdığım peygamberin su ister, su içer ve abdest alır olduğu deriden bir kap bulunuyordu. Ben müteakiben peygamberin yanına geldim fakat onu uykusundan uyandırmak istemediğim için kendi kendine uyanıncaya kadar bekledim. Bu sırada sütün üstüne biraz su döktüm. Hatta kabın aşağısı biraz soğudu. Uyanınca ona ya Resulullah iç dedim. Aleyhissalatü vesselam içti. Ben de bundan hoşnut oldum. Sonra aleyhissalatü vesselam hareket etme zamanı gelmedi mi dedi. Ben evet dedim. Ve güneş ortadan batıya meylettikten sonra hareket ettik. Bizim arkamızda Suraka İbni Malik düşüp takip etti. Ben ya Resulullah bizim yanımıza gelindi yakalanıyoruz dedim. Aleyhissalatü vesselam tasalanma. Çünkü Allah hiç şüphe yok bizimle beraberdir dedi. Tevbe 40. Ve peygamber onun aleyhine beddua etti. Bunun üzerine Suraka'nın atı tökezleyip karnına kadar yere battı. Zannediyorum biz bu sırada düz ve sert bir arazi üzerinde bulunuyorduk. Suraka bu beli üzerine ben katibildim ki siz ikiniz benim aleyhime beddua ettiniz. Şimdi siz benim lehime dua ediniz. Allah şahit olsun ki ben sizin peşinize arayışları sizden geri çevireceğim dedi. Bu söz verme üzerine peygamber ona hayır dua etti. O da kurtuldu. Sonra geriye döndü ve artık kavuştuğu her bir arayıcı kimseye bu tarafları aramaya ben size kifayet etmişimdir dedi. Artık her kavuştuğu kimseyi muhakkak geri çevirdi. 120 oldu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam bir kere iade hasta hatırı sormak için bir bedevi ziyarete gitti. zararsız geçmiş olsun, günahlarına kefarettir inşallah dedi. Arabi de hastalığın zararsız geçmiş olsun, günahlarına kefarettir inşallah duasında bulundu. Arabi ise peygambere sen günahlarına kefarettir, geçmiş olsun diyorsun. Fakat hiç de öyle geçici bir hastalık değil. Belki o ergin bir ihtiyar hasta üzerinde harareti fevaran yahut galeyan edip duran ve onu kabirleri ziyarete götürecek olan humma hastalığıdır dedi. Peygamber de o halde peki öyle olsun buyurdu. 121 Enes'ten Neccar oğullarından Hristiyan bir adam vardı. Sonra Müslüman oldu. Bakara ve Âl-i İmrân surelerini okudu. Peygambere vahiy katipliği de yaptı. Bu adam sonra Hristiyanlığa geri döndü. Bu mürted Muhammed bir şey bilmez, yalnız benim kendisine yazdığım şeyleri bilir demeye başladı. Ve aradan çok bir zaman geçmeden Allah onu öldürttü. Hristiyanlar onu gider fakat sabah olunca gömüldüğü yer onu dışarıya atmıştı. Bunun üzerine Hristiyanlar bu Muhammed'in ve sahabelerin işidir. Onların arasından çıkıp kaçtığı için bu din kardeşimizin ölüsünden kefenini soydular ve onu meydana çıkardılar diye iftira ettiler. Ve onun için derin bir çukur kazıp içine bıraktılar. Fakat sabah olunca gömüldüğü yer onu yine dışarı attı. Hristiyanlar yine bu Muhammed ile sahabelerinin işidir. Onların arasından çıkıp kaçtığı için bu din kardeşimizin ölüsünden kefenini soydular ve onu kabrin dışına bıraktılar dediler. Ve bir yerde yine ona bir çukur kazdılar ve güçleri yettiği derecede derinleştirdiler. Fakat sabah olunca bu yerin de onu dışarıya attığını gördüler. Bunun üzerine Hristiyanlar bu işin insanlar tarafından yapılmadığını bildiler ve onu açıkta bıraktılar. 122 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kisra helak olduğu zaman artık ondan sonra hiçbir Kisra yoktur. Kayser helak olduğu zaman artık onun ardından Kayser de yoktur. Muhammed'in nefsi yedinde olan Allah'a yemin ederim ki Kisra ile Kayser'in hazineleri muhakkak Allah yolunda harcanacaktır. 123 Cabir İbni Semure'den Aleyhisselatü Vesselam Kisra helak olduğu zaman ondan sonra hiçbir Kisra yoktur. Kayser helak olduğu zaman artık onun ardından hiçbir Kayser de yoktur. Yemin olsun o ikisinin hazineleri muhakkak Allah yolunda harcanacaktır buyurdu. 124 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Müseylemetül Kezzab Medine'ye geldi de eğer Muhammed kendisinden sonra beni halef kılarsa kendisine uyarım demeye başladı. Müseyleme Medine'ye kendi kavminden kalabalık bir heyet içinde gelmişti. Resulullah Müseyleme'nin yanına gitti. Resulullah'ın beraberinde Sabit İbni Kays İbni Şemmas da vardı. Peygamberin elinde hurma dalından bir değnek bulunuyordu. Resulullah kavmi içinde oturan Müseyleme'nin ta karşısında durdu. Onunla İslam hakkında konuştu. Müseyleme peygamberlik payesinden kendisine bir hisse verilmesini istedi. Aleyhissalatü Vesselam şu dal parçasını benden istesen onu bile sana vermem. Sen de Allah'ın hakkında hüküm ve takdirini tecavüz edemezsin. Eğer sen bana ve hakka muhalefet edersen Allah seni muhakkak helak eder. Ve ben muhakkak sanırım ki sen onda gördüğüm şekillere göre rüyamda gösterilen kişisin. Resulullah Müseylemetül Kezzab'a benzeyişine göre sen muhakkak bana rüyamda gösterilen uğursuz şahıs olacaksın sözünün mahiyeti sorulduğunda ben Allah Resulü'ne sordum. Aleyhissalatü Vesselam ben uyurken rüyamdaki iki kolumdaki iki altın bilezik gördüm. Bunlar kadın ziyneti olduğu için bunların durumu beni kederlendirdi. Sonra rüyamda bana bu bileziklere üflemekliğim mahyolundu. Ben de bunlara üfledim. Bunların ikisi de uçtu. Ben bu iki bileziği benden sonra türeyecek iki yalancı peygamber ile tevil ettim ki bunun birisi El-Ansi Esvet'tir, öbürüsü de Yemame'nin sahibi Müseylemetül Kezzab'tır. 125 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam ben rüyamda kendimi Mekke'den hurmalıkları bol olan bir yerde muhacir gidiyor gördüm. Zihnim o gitmekte olduğum yerin Yemame yahut Hecer olduğu fikrine saptı. Bir de gördüm ki o yer cahiliyette Yesrib denilen Medine'ymiş. Ben yine bu rüyamda kendimi gördüm ki bir kılıç hareket ettirdim de bu kılıcın göğsü kırıldı. Bu da Uhud harbinde müminlerden isabet alanlara işaret imiş. Sonra o kılıcı diğer bir defa daha hareket ettirdim. Bu sefer kılıç olduğundan daha güzel hale döndü. Bu da fetih ve müminlerin toplanması nevinden Allah'ın getirdiği neticeler imiş. Ben yine rüyamda bir sığırın boğazlandığını gördüm. Allah'ın yaptığı en hayırlıdır. Bu da Uhud gününde şehit olan büyük neferleri remzediyormuş. Bir de gördüm ki asıl hayır Uhud günü musibete uğramalarının ardından Allah'ın onlara hayır nevinden getirdiği şeylerdir. Ve Bedir gününden sonra Allah'ın bizlere verdiği doğruluk ve sebat mükafatıdır. 126 Ayşe annemizden. Fatıma yürüyerek yönelip geldi. Fatıma'nın yürüyüşü tıpkı Resulullah'ın yürüyüşü gibidir. Peygamber aleyhisselam merhaba kızım dedi. Sonra onu sağ tarafına yahut sol tarafına oturttu. Sonra kızına gizlice bir şey söyledi. Bunun üzerine Fatıma ağladı. Ben Fatıma'ya niçin ağlıyorsun dedim. Sonra Fatıma'ya gizlice bir söz daha söyledi. Bu sefer Fatıma güldü. Ben kendi kendime bugünkü gibi bir sevincin bir hüzne bu kadar yakın olduğunu görmedim dedim. Hemen Fatıma'ya peygamberin ne söylediğini sordum. Fatıma, ben Resulullah'ın sırrını gizli söylediği sözü açıklayıp ifşa edecek değilim dedi. Nihayet peygamberin ruhu kabz olunduğu zaman kendisine bu ağlama ve gülmenin sebebini sordum. Fatıma şöyle cevap verdi. Cibril'in her sene bir kere Kur'an'ı kendisiyle mukabele eder olduğunu, bu sene ise Cibril'in bu mukabeleyi kendisiyle iki defa yaptığını haber verdi de ben bundan ancak ecelimin gelmiş olduğunu sanıyorum. Muhakkak ki sen ailem içinde bana ilk yetişecek kimsesin buyurdu. İşte ben bundan dolayı ağladım. Akabinde peygamber bana gizlice sen cennet ehli kadınların seyidesi olmandan yahut müminlerin kadınlarının seyyidesi olmasından razı olmuyor musun buyurdu. İşte ben bundan dolayı da sevinip güldüm. 127 aynı. 128 İbn Abbas'tan Ömer İbn Hattab İbn Abbas'ı meclisine yaklaştırdı. Abdurrahman İbn Avf Ömer'e bizim de İbn Abbas'ı akran oğullarımız vardır. Onları meclisine yaklaştırmadın dedi. Ömer de ona şu muhakkak ki sen onu meclisime hangi sebepten yaklaştırdığımı biliyorsun, ilminden dolayı dedi. Akabinde Ömer İbn Abbas'a şu Nasr suresinin ayetinden sordu. İbn Abbas, o Resulullah'ın ecelidir. Allah ona ecelinin geldiğini bildirdi dedi. Ömer, ben de bu sureden senin bilmekte olduğundan başka bir mana bilmiyorum dedi. 129 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam ölüm hastalığı içinde üzerinde bir örtüyle ve başı üzerine de boz renkli bir kumaş parçası çatmış olduğu halde mescide çıktı. Ta minbere varıp üzerine oturdu. Akabinde Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Amma Ba'd diye başladığı hutbesine şöyle devam etti. Hiç şüphesiz Müslümanlar çoğalıyor fakat Ensar günden güne azalıyor. Hatta onlar yemek içindeki tuz derecesinden azalmış olacaklar. Şu halde ey muhacirler, sizden her kim diğer kimselere zarar verebilecek yahut fayda verebilecek bir iş başına gelirse Ensar'ın iyilerinin iyiliklerini alıp kabul etsin. Kötülüklerinin kötülüklerini de affetsin buyurdu. 130 Ebu Bekret'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün El-Hasen'in İbni Ali'yi mescide çıkardı da onu minberin üzerine yükseltti. Akabinde bu benim oğludur. Seyyid'dir. Şeref sahibi bir efendidir. Umulur ki Allah bu oğlum sebebiyle Müslümanlardan iki fırkanın arasını düzeltip iyileştirir buyurdu. 131 Enes'ten Peygamber aleyhisselam Cafer İbni Ebu Talip ile Zeyd İbni Harise'nin ölüm haberleri gelmeden önce gözleri yaş akıtarak onların öldürüldüğünü haber verdi. 132 Cabir İbn Abdullah'tan Peygamber aleyhisselam Cabir etrafı sacaklı oda döşemeleriniz var mı diye sordu. Ben bizde öyle döşemeler nereden olacak diye cevap verdim. Aleyhissalatü vesselam fakat ben yemin ediyorum ki yakında sizin öyle süslü döşemeleriniz olacak buyurdu. Cabir dedi ki ben kadınıma şu süslü döşemelerini gözümün önünden geri kaldır dedim. O da bana Peygamber aleyhisselam sizin yakında süslü ev ve yatak döşemeleriniz olacak buyurmadı mı derdi. Bu söz üzerine ben de bu döşemeleri yerinde bırakırdım. 133 Abdullah İbni Mesud'dan Sa'd İbni Muaz ümre yapmak için Mekke'ye gitmişti. Mekke'ye vardığında Ebu Safvan Umeyte İbni Halef'in evine indi. Umeyye de ticaret için Şam'a gittiğinde Medine'ye uğrar Sa'd İbni Muaz'a konuk olurdu. İkisi arasında bir dostluk vardı. Umeyye Sa'da biraz bekle. Gündüz yarı oldu ve insanlar kuşluk uykusuna daldığı zaman git Kabe'yi tavaf et dedi. Sa'd bu suretle hareket edip vaktinde tavafa başladı. Umeyye Sa'd'la beraber bulunduğu bir sırada Ebu Cehil çıka geldi ve Kabe'yi tavaf eden şu adam kim dedi. Sa'd ben Sa'd İbni Muaz'ım dedi. Ebu Cehil ey Sa'd sen Kabe'yi emniyetle tavaf ediyorsun. Halbuki siz Medineliler Muhammed'le sahabelerini sığındırıyorsunuz. Onlara yardım ediyorsunuz dedi. Sa'd evet öyledir diye Ebu Cehil'i karşıladı ve aralarında bir çekişme ve husumet başladı. Bunun üzerine Umeyye Sa'd'a Ebul Hakem'e Ebu Cehil'e karşı sesine yükseltme. Çünkü o Mekke Vadisi halkının seyididir dedi. Sa'd İbni Muaz Ebu Cehil'e hitap ederek eğer sen beni Kabe'yi tavaf etmekten men edersen vallahi ben de sana daha ağırını yapar Medine'deki Şam ticaret yollarını keserim diye aykırdı. Bu sırada Umeyye Sa'd'a sesini yükseltme demeye ve Sa'd'ı tutmaya başladı. Bunun üzerine Sa'd Umeyye'ye öfkelenerek sen de Ebu Cehil'i koruyarak beni tutma bırak. Ben Muhammed'den işittim ki kendisi seni öldüreceğini söylüyor dedi. Umeyye beni mi diye sordu. Sa'd evet seni dedi. Bunun üzerine Umeyye vallahi Muhammed bir şey söylediği zaman yalan konuşmaz dedi ve korku ve heyecan içinde dönüp karısına gitti ve ya Ümmü Safvan Yesrib'li bir kardeşimin bana ne dediğini biliyor musun diye yanıktı. Karısı ne dedi dedi. Umeyye Yesrib'li kardeşim Sa'd Muhammed'in Umeyye'yi ben öldüreceğim dediğini işittim diyor diye cevap verdi. Ümmü Safvan Allah'a yemin ederim ki Muhammed yalan söylemez diye Sa'd'ın haberini teyit etti. Bir müddet sonra Bedir günü gelince Mekkelileri bir nidacı çağırıp onlar da Bedir'e çıktıkları zaman karısı Ümmü Safvan kocası Ümeyye'ye Yesrib'li dostun Sa'd'ın vaktinde sana söylediği sözü hatırlamaz mısın dedi. Ümeyye de vallahi Mekke'den çıkmam diye Kureyş ile Bedir'e çıkmamak istedi. Fakat Ebu Cehil Ümeyye'ye sen Mekke vadisinin eşrafındansın. Bir iki gün olsun sefere katılıp yürü deyip kandırdı. Ümeyye de onlarla iki gün yürüdü. Neticede Allah onu öldürdü. 134 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam rüyamda insanları bir meydanlıkta toplu olarak gördüm. O sırada Ebu Bekir kalktı, halkı sulamak için kuyudan bir yahut iki kova su çekti. Fakat Ebu Bekir'in su çekmesinde zayıf ve güçlük vardı. Allah Ebu Bekir'i mağfiret etsin. Sonra bu kovayı Ömer aldı. Ve alınca bu kova Ömer'in elinde büyük bir kovaya döndü. Ben insanların içinde Ömer'in gördüğü işi işleyecek kuvvette, kuvvetli ve kamil bir kişi göremedim. En son insanlar o meydanı develerin sulak ve eylek yeri edindiler. Yani onun zamanında insanlar bir meydan bulup istirahat ettiler. 135 nolu rivayet Ebu Osman Abdurrahman en Nehdi'den. Cibril bir insan güzel olan Dıhyetül Kelbi suretinde peygamberin yanına geldi. Bu sırada peygamberin yanında kadınlardan Ümmü Seleme bulunuyordu. Cibril peygamberle konuşmaya başladı. Sonra kalkıp gitti. Peygamber aleyhisselam Ümmü Seleme'ye bu kimdir diye sordu. Ümmü Seleme bu Dıhye'dir dedi. Ümmü Seleme dedi ki Allah'a yemin ediyorum peygamberin Cibril'den aldığı vahiy sahabelere haber vermek üzere yaptığı hutbeyi işitinceye kadar ben Cibril'i hiç şüphesiz Dıhye sanırdım. 26. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu peygamberi öz oğulları gibi tanırlar. Öyleyken işlerinden bir grup kendileri bilip durdukları halde yine mutlaka hakkı gizlerler. Bakara 146. 136 ne olur rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Bir takım Yahudiler Medine'de Resulullah'a geldiler de ona işlerinden bir erkekle bir kadının zina ettiğini söylediler ve ne hükmedersin dediler. Aleyhissalatü Vesselam onlara sizler rejim hükmü hakkında Tevrat'ta ne buluyorsunuz diye sordu. Onlar biz zina edenleri teşhir ederiz. Bunlar değnekle de dövülürler dedi. Abdullah İbni Selam bunlara yalan söylediniz. Tevrat'ta rejim ayeti vardır dedi. Bunun üzerine Tevrat'ı getirdiler ve kitabı açtılar. Yahudilerden birisi Abdullah İbni Surya elini rejim ayeti üzerine koydu da ondan önceki ve sonraki ayetleri okumaya başladı. Abdullah İbni Selam'a elini kaldır dedi. O da elini kaldırınca rejim ayeti görüldü. Yahudiler, ya Muhammed, Abdullah İbni Selam doğru söylemiştir. Tevrat'ta rejim ayeti vardır dedi. Akabinde subut üzere Resulullah bunların rejim olunmalarına hüküm verdi. Ben o Yahudi erkeğini taşlardan kadını korumak için kadının üzerine kapanıyor halde gördüm demiştir. 27. Mekke'deki müşriklerin Peygamber Aleyhisselam'dan bir ayet izlemeleri ve onun da kendilerine ayın ikiye bölünmelerini göstermesi babı. 137. Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam zamanında ay iki yarıya bölündü de Aleyhisselatü Vesselam şahit olunuz buyurdu. 138. Enes'ten Mekke ehli Resulullah'tan bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. O da kendilerine ayın ikiye bölünmesini gösterdi. 139. Abdullah İbni Abbas'tan Peygamber Aleyhisselam zamanında ay ikiye bölündü demiştir. 28. bab 140 nolu rivayet Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden iki kişi karanlık bir gecede peygamberin yanından çıktılar. Onların beraberlerinde önlerini ışıklandıran iki kandil benzeri şeyler vardı ki bu iki zat birbirinden ayrıldıkları zaman onlardan her birinin beraberinde ta ailesine gelinceye kadar bir ışık verici oldu. 141 nolu rivayet Mugire İbni Şube'den Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden bir takım insanlar galip gelmekte devam edecekler. Onlar bu galip halde bulunurken Allah'ın emri onlara gelecektir. 142 Muaviye'den Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetimden bir topluluk Allah'ın emirlerini yerine getirmekte devam edecektir. Onlara yardımdan çekinenler ve onlara muhalefet edenler bu tayfaya zarar veremeyecek. Allah'ın kıyamet günü emri oluncaya kadar onlar bu galip ve muzaffer haline olacaklardır. 143 nolu rivayet Urve el Bakri'den Peygamber'e bir dinar ve bir koyundan gelmiş. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Urve'ye alım satımında bereket olması suretiyle dua etmiş. Artık Urve bundan böyle toprak satın alsa ondan da muhakkak kazanır olmuştur. Urve şöyle demiştir. Aleyhisselatü Vesselam atın alnına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğümlüdür. Hayır, ecir ve ganimettir buyurmuştur. 144 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam atların alınlarına dökülen saçlarında kıyamet gününe kadar hayır düğümlüdür buyurmuştur. 145 Ebu Teyyah'tan o da Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam atların alınlarına dökülen saçlarında hayır düğümlüdür buyurmuştur. 146 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam at ırkı 3 sınıf kimse içindir. Bir adam için ki sırf ecirdir. Bir adam için ihtiyacına bir perdedir. Bir adam için de günahtır. At kendisi için ecir ve sevap olan kimse öyle bir kimsedir ki o atını Allah yolunda cihad için bağlamıştır. Atının ayağının bağı da bol otlu geniş bir sahada veya çayırlıkta uzatmıştır. Bu bol otlu sahadan veya çayırlıktan atın bu uzun ipindeyken yediği her ot sahibine birer hasenedir, iyiliktir. Hele bir de atın ipi kopsa, şahlanarak ön ayaklarını kaldırıp bir veya iki mil çeviklikte kossa, yerde tırnaklarının bıraktığı izleri ve onun gübreleri de sahibi için hasenat olur. Bir de hayvan bu sırada bir nehre uğrayıp da ondan su içerse, sahibini sulamak istemese bile bu su da sahibi için haseneler olur. Bu da onun için büyük bir sevaptır. Bir kimse de atını onunla kazanmak, halktan müstahane olmak, iffetini muhafaza etmek için bağlar da sonra o kimse gerek hayvanların üzerinde Allah hakkı olan zekatını gerek arkalarına gücünden fazla yüklememeyi unutmazsa bu at da bu kimse için fakirliğe karşı bir perdedir. Bir kimse de atını övünmek için, riya için Müslümanlara düşmanlık için bağlar, bu hayvan da onun için büyük bir vebaldir. Ve Peygamber Aleyhisselam'a eşekler sorulduğunda eşekler hakkında bana her hükmü cami bir vecize olan şu ayetten başka bir şey indirilmedi. İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor idiyse onu görecek. Kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor idiyse onu görecek buyurdu. 147 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam Hayber'e erkenden baskın yaptı. Hayberliler başlarına geleceklerinden habersiz kazma ve kürekleriyle tarlalarına doğru çıkmışlardı. Resulullah'ı görünce işte Muhammed ve ordu dediler ve koşa koşa kalelerine döndüler. Bu sırada aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırdı da Allahu Ekber, Hayber harap oldu. Biz bir kavmin yurduna indik mi inzar edilmiş olanların hali yaman olur buyurdu. 148 Ebu Hureyre'den Ya Resulullah ben senden birçok hadis işittim. Akabinde onları unutuyorum dedim. Aleyhissalatü vesselam ridanı yay buyurdu. Yaydım. Kendisi eliyle bir şey boşlayıp ridanın içine attı. Sonra topla diye emretti. Ben ridamı topladım. İşte bundan sonra artık hiçbir hadisi unutmadım.